Ayrım 22.
Patron bizi başka başka yerlere götürürdü. Önce kuzeyde bir hangarda oturduk. Sonra babamınki gibi bir karavanımız oldu. Çingenelerle birlikte kentin çıkışındaki boş arazilerde kamp kuruyorduk. Şimdi depolardan oluşma, hemen önce her birimizi barındıran büyük bir evimiz var. Başka çocuklar da var. Onlar adı Marcel olan bir patronun hesabına çalışıyor. Bir de Anita var. Onun da başka çocukları var. İki oğlan, üç kız. Bünyenin kendi kızı olduğunu sanıyorum. Biz gar civarında çalışırız. Ama her gün değil. Yerimizi bellemesinler diye limana da gideriz. Piyasa yeri Belsans'a gelince Canebière'e de. Ama patron dilenmek için fazla büyüdüğümü söylüyor. Küçüklere ve kızlara uygun bir işmiş bu. Şimdi ciddi bir işimin olmasını istiyor. Bana cepçiliği öğretiyor. Dükkanlarda, pazarlarda yan kesicilik yapmayı öğretiyor. Bak şu takım elbiseyi, şu gömleği, şu pabuçları, hepsini benim için bir dükkandan arakladı. O sırada ben el kitelik yapıyordum. Demin isteseydin şu aldığın ıvır zıvıra 5 para ödemeden çıkardın dükkandan. Kolay iş, sen seçerdin, ben de yürütürdüm onları. Ben işin püf noktalarını bilirim. Diyelim ki cüzdan yürüteceğiz, 2 kişi gerekir. Biri üzerinde çıkmasın diye aldığını hemen diğerine geçirir. Patron uzun ve kıvrak ellerim olduğu için bu işe yatkın olduğumu söylüyor. Böyle eller müzik aleti çalmak ya da hırsızlık için uygunmuş. Şimdilik Anita'nın kızıyla birlikte bu işi yapan 3 kişiyiz. Süpermarketleri dolaşıyoruz. Girip çıkmadığımız yer yok. Kimi zaman patron Anita'ya haydi gidelim süpermarketten alışveriş yapalım der. Yanına 2 erkek çocuk alır. Ya da Anita'nın kızını ve bir başka erkek çocuğu. İşte o çocuk hep ben olurum. Biliyorsun süpermarketler çok büyük. O kadar çok ara yol var ki yiyecek, giysiler, sabun, plak her şeyi alıp izini kolayca kaybettirebilirsin. 2 kişi olunca iş çabuklaşıyor. Küçük nesneler, yiyecekler için çift tabanlı bir çantamız var. Gerisini Anita karnında saklıyor. Elbisesinin altına yuvarlak bir şey geçiriyor, hamile sanıyorlar. Patrona gelince onun içeriden yığınla cebi olan bir yağmurluğu var. Öyle olunca ne istesek ayaklıyor. Sonra çekip gidiyoruz. Biliyor musun, başta yakalanmaktan korkuyordum ama asıl mesele doğru anı seçip tereddüt etmemek. Tereddüt edersen güvenlik görevlileri seni minler. Şimdi uzaktan bile onları çok iyi tanıyorum. Hepsinin yürüyüşü, göz ucuyla bakışı aynı. 1 kilometre öteden bile tanıyabilirim güvenlikçileri. Ama benim gözüm sokaktaki arabalarda çalışmakta. Patron arabaların üzerinde çalışmayı bana öğreteceğini söylüyor. Onun uzmanlığı bu. Kimi zaman kente gider, antrenman yapabileyim diye bir araba getirir. Kilitleri bir tel parçası ya da maymuncukla açmayı öğretti. Şimdi tablonun altındaki telleri çekip alarmı devreden çıkarmayı öğretiyor. Ama araba kullanmak için çok genç olduğumu söylüyor. Ben de arabanın içinde ne varsa topluyorum. Torpido gözünde genellikle bir sürü şey olur. Çek defterleri, belgeler, hatta para. Koltukların altında ise fotoğraf makineleri, radyolar bulunur. Ben sabahın erken saatinde sokaklarda kimseler yokken çalışmayı, güneşin doğuşunu, sabahleyin tertemiz gökyüzünü görmeyi severim. Patron ev kapılarını, bu taraflardaki zengin villaların kilitlerini açmayı öğrenmemi de istiyor. Bir ikili oluşturursak iyi iş çıkartırmışız. Çünkü biz hafifiz ve duvarlara tırmanmayı biliyoruz. O da bize hem kilitleri hem de pencereleri açmanın yollarını öğretiyor. O artık bu işi yapmak istemiyor. Çok yaşlanmış. Gereğinde koşacak hali yokmuş. Ama bu doğru değil. Bir keresinde yakalandı da ondan korkuyor. Bir kere Rito adında birisiyle işe çıktım. O benden büyüktü. Bir zamanlar patronun hesabına çalışmış. Beni de birlikte götürdü. Prado yakınındaki bir sokağa gittik. Orada bir ev minlenmiş, boş olduğunu biliyormuş. Ben içeri girmedim, bahçede kaldım. Rito evi soydu, ne bulabildiyse getirdi. Sonra hepsini patronun beklediği arabaya yükledik. Korktum, çünkü bahçede gözcülük yapan bendim. Çalışmak için eve girseydim sanırım daha az korkardım. Ama işe girişmeden her şeyi öğrenmeli, yoksa enselenirsin. İçeri girmek için önce doğru pencereyi bulmak, sonra bir ağaca ya da oluğa tırmanmak gerekir. Başın dönmeyecek, aynasızlar gelirse korkuya kapılmayacaksın. Kımıldamadan duracak ya da çatının tepesinde gizleneceksin. Çünkü koşarak uzaklaşırsan 2 saniyede enselenirsin. Patron bütün bunları bizim evde yani otelde gösteriyor bize. Bizi evin tepesine tırmandırıyor, geceleyin çatıda yürütüyor, bize paraşütçüler gibi atlamayı bile öğretiyor. Bir yandan da sonsuza kadar burada kalmayacağımızı söylüyor. Bir karavan satın alıp İspanya'ya gidecekmişiz. Ben Nice tarafına gitmeyi yeğlerim ama patron İspanya'yı istiyor. Bizimle gelmek istemez misin? Bak patrona arkadaşım olduğunu söylerim, sana bir şey sormaz. Yalnızca arkadaşım olduğunu ve bizimle karavanda yaşayacağını söylerim. Ne hoş olur. Belki sen de dükkanlarda çalışmayı öğrenebilirsin. Ya da birlikte arabaların üzerinde nöbetleşe çalışırız. Böylece kimseler bizden kuşkulanmaz. Biliyor musun, Anita çok sevimlidir. Ondan hoşlanacağından eminim. Sarışın, mavi gözlü bir kadın. Çingene olduğuna kimse inanmaz. Bizimle gelsen, lise gitmesek de bana vız gelir. İspanya'ya, nereye gitsen vız gelir. Radix sustu. Lala'ya karnındaki çocuk hakkında bir şeyler sormak isterdi. Ama cesaret edemiyor. Bir sigara daha yaktı. İçiyor, arada bir nefes çekmesi için Lala'ya uzatıyor. İkisi birden güzelim denize, balinaları andıran kara adalara, ışık dolu denizin üzerinde ağır ağır ilerleyen oyuncak yelkenlere bakıyorlar. Arada bir rüzgar öyle sertleşiyor ki gökyüzü ve yer alt üst oluyor sanırsınız. Şimdi Lala magazin sayfalarında, gazete kapaklarında sergilenen fotoğraflarına bakıyor. Deste deste fotoğrafa, panolara, yüzünün neredeyse doğal boyutlarında görüldüğü renkli maketlere bakıyor. Dergileri biraz eğri tutarak ve başını hafifçe yana eğerek sayfaları arkadan öne doğru çeviriyor. Resimler hoşuna gidiyor mu diye soruyor fotoğrafçı. Biraz kaygılı bir sesle. Bunun bir önemi varmış gibi. Resimler çok güldürüyor Lala'yı. Bembeyaz dişlerini parıldatan gülüşü sessiz. Bütün bunlara, fotoğraflara, gazetelere gülüyor. Bu bir şaka. Bu kağıtların üzerindeki görüntüler kendisi değil sanki. Aslında kendisi değil. Bu Havva. Kendine verdiği, fotoğrafçıya verdiği ad bu. O da onu öyle çağırıyor. Ona ilk kez Panier'in merdivenlerinde rastlayıp da evine, yeni bir binanın giriş katındaki boş dairesine getirdiği zaman bu adla çağırdı. Şimdi Havva her yerde. Magazin sayfalarında, panolarda, dairenin duvarlarında. Beyazlar içinde, belinde siyah bir kemerle Havva gölgesiz bir arazinin ortasında tek başına. Havva siyahlar içinde, başına apaçlar gibi bir tülbent dolamış. Havva eski kentin aşı boyası, kırmızı altın rengi sokaklarının karmaşasında ayakta. Havva Akdeniz'in üzerinde ayakta. Havva piyasa yeri Belsans'ta, kalabalığın arasında ya da gar merdivenlerinin basamaklarında. Havva çivit mavileri içinde, çöl kadar büyük seyir alanının asfaltında çıplak ayak. Uzakta depoların ve tüten bacaların karaltıları. Havva yürürken, dans ederken, uyurken, Havva'nın güneşte parıldayan bakır rengi güzel yüzü, uzun ve pürüzsüz bedeni, ağır siyah saçları omuzlarına dalga dalga dökülen ya da deniz suyunun galalit bir miğfer gibi düzleştirdiği saçlarıyla kartal bakışlı Havva. Peki kim bu Havva? Her sabah grili beyazlı büyük oturma odasında havalı şiltesinin üzerinde uyanınca ses çıkarmadan banyoya gidip yıkanır. Sonra pencereden çıkar ve mahallenin sokaklarında rastgele yürüyerek denize kadar gider. Fotoğrafçı uyanır, gözlerini açar ama yerinden kımıldamaz. Havva'yı rahatsız etmemek için duymamazlıktan gelir. Onun öyle olduğunu, onun engellemeye çalışmamak gerektiğini bilir. Yalnızca kedi gibi içeri süzülebilsin diye pencereyi açık bırakır. Kimi zaman ancak hava karardığında döner. Daireye pencereden süzülerek girer. Fotoğrafçı geldiğini duyar, onunla biraz konuşmak için oturma odasına gelip yanına oturur. Onu görünce her zaman çok duygulanır. Çünkü yüzü ışık ve hayat doludur. Laboratuvarın karanlığından çıktığında kamaşan gözlerini kırpıştırır. Ona söyleyecek çok şey olduğunu sanır ama Havva'nın karşısında olunca ne anlatmak istediğini pek bilemez. Konuşan Havva olur. Sokaklarda gördüklerini, duyduklarını anlatır. Konuşurken biraz bir şeyler atıştırır. Satın aldığı ekmeği, fotoğrafçının evine getirdiği kilolarca meyveyi, hurmaları. İşin en olağanüstü yanı mektuplardır. Her yerden gelen, zarfları Havva adını taşıyan mektuplar. Bunları ulaştıran moda dergileridir. Fotoğrafçının adını ve adresini ekleyerek gönderirler postayı. Adam bütün bu mektupların gelmesinden hem mutlu olur hem kaygılanır. Havva onları okumasını ister. Başını hafifçe yana eğerek durmadan dinler onu. Bir yandan da naneli çay içer. Fotoğrafçının küçük mutfağı artık yaseminli çay kutuları ve küçük nane paketleriyle doludur. Mektuplar bazen olağanüstü şeyler söyler. Bunlar Havva'nın fotoğrafını bir yerlerde görüp de onu ezelden beri tanıyormuş gibi davranan genç kızların aptalca mektupları ya da ona aşık olan genç oğlanların mektuplarıdır. Nefertiti kadar bir İnka prensesi kadar güzel olduğunu ve onunla bir gün karşılaşmayı umduklarını söylerler. Lala gülmeye başlar. Ne yalancı şeyler. Fotoğrafçı çektiği son resimleri ona gösterdiğinde Havva mücevher gibi parlayan badem gözleri, ışıktan kıvılcımlarla dolu amber rengi teni, biraz alaylı gülümseyen dudakları ve sert profiliyle yine gülmeye başlar. Tekrar eder. Ne yalancı şeysin. Ne yalancı. Bir de ciddi mektuplar vardır. Kontratlardan, paradan, randevulardan, moda defilelerinden söz eden mektuplar. Her şeye fotoğrafçı karar verir. Her şeyle o ilgilenir. Terzilere telefon eder. Ajandasına randevuları kaydeder. Modellere, renklere, çekim yapılacak yerlere o karar verir. Sonra Havva'yı kırmızı Volkswagen kamyonetiyle götürür ve çok uzaklara giderler. Ev olmayan, yalnızca dikenli çalılıklarla kaplı kül rengi tepelerin olduğu yerlere. Ya da büyük nehrin deltasına, gökyüzüyle suyun aynı renkte olduğu bataklıkların dümdüz kıyılarına. Lala, Havva fotoğrafçının kamyonetinde yolculuk etmeyi pek seviyor. Camların çevresinde görüntünün kayıp gitmesine, ona doğru kıvrıla kıvrıla gelen siyah yola, evlere, bahçelere, yol kenarındaki biçimleri değişen, yitip giden, sürünmemiş topraklara bakıyor. Lala Havva'nın yaşadığı belki de bir düş. Gündüzle gecenin aslında olmadığı, açlığın, susuzluğun olmadığı bir düş. Yalnızca kireç kaya görüntüleri, böğürtlen çalılıkları, dört yol ağızları, sokakları, anıtları, otelleriyle gelip geçen kentler. Fotoğrafçı durmadan Havva'nın resimlerini çekiyor. Makine değiştiriyor, ışığı ayarlıyor, deklanşör düğmesine basıyor. Lala'nın yüzü her yerde, güneş ışığında, kışın gökyüzünde parıldayan bir ayla gibi ya da gecenin kuytusunda, radyo dalgalarında, telefon mesajlarında titreşiyor. Fotoğrafçı tek başına laboratuvarına kapanıyor. Küçük turuncu lambanın ışığında asit banyosuna yatırılmış kağıdın üzerinde şekillenen yüze dalıp gidiyor. Önce gözler, derinleşen iki koca leke, sonra siyah saçlar, dudakların kıvrımı, burnun şekli, çenenin altındaki gölge. Lala Havva'nın gözleri hep başka tarafa bakıyor. Dünyanın öbür ucuna ve fotoğrafçının kalbi her seferinde daha hızlı çarpmaya başlıyor. Bakışındaki ışık onu ilk kez Glaris lokantasında gördüğünde algıladığının ve daha sonra ona eski kentin merdivenlerinde rastladığında parıldayan ışığın aynı. Lala ona görüntüsünü veriyor, imgesini. Hepsi bu. Kimi zaman el ayasının dokunuşunu ya da saçları bedenine değdiğinde oluşan elektrik kıvılcımını, narenciye kokusunu andıran biraz sert, biraz keskin kokusunu ve sesinin tınısını, berrak gülüşünü. Peki o kim? Sakın karanlık laboratuvarında gözlerinin gölgesini koyulaştıran, gülümseyişinin şeklini değiştiren, körüklü aygıtları ve mercekleriyle bir düşün peşinde olmasın. Başka erkeklerle birlikte gazete sayfalarında ve dergilerin buzlu kağıtlarındaki resimlerde gördüğü bir düş. Havva'yı uçakla Paris'e götürüyor. Kurşun rengi gökyüzünün altında Sen Nehri boyunca iş görüşmelerine gidiyorlar. Fotoğrafçı çamurlu nehrin rıhtımlarında, büyük meydanlarda, ucu bucağı olmayan caddelerde resimlerini çekiyor. Işığın üzerinde su gibi kaydığı bakır rengi, güzel yüzün resimlerini bıkıp usanmadan çekiyor. Siyah saten bir tulumla Havva, gece mavisi bir yağmurlukla Havva, saçlarını tek bir kalın örgü halinde toplamış. Bakışı Havva'nın bakışıyla her karşılaştığında içinde bir burkulma oluyor. Bu nedenle resim çekmek, hep daha fazla resim çekmek için acele ediyor. İlerliyor, geriliyor, makine değiştiriyor, bir dizimi yere dayıyor. Lala onunla alay ediyor. Görenler de dans ediyorsun sanacak. Kızmak istiyor ama kızamıyor. Telden sırılsıklama olmuş alnını, bakacın üzerinde kayan kaş kemerini siliyor. Sonra Lala birden ışık alanından çıkıyor. Çünkü resminin çekilmesinden yorgun düştü. Başını alıp gidiyor. Fotoğrafçı boşluğu hissetmemek için otel odasının banyosunda kurduğu evreti laboratuvarda gecenin içinde saatlerce ona bakmaya devam edecek. Kalbinin çarpıntılarını sayarak o güzel yüzün, hele o bakışın, çekik gözlerinden fışkıran derin ışığın, gölge rengi ışığın asit küvetinde belirmesini bekleyecek. Çok uzaklarda sanki bir başkası, sır gibi biri bu, göz bebeklerinden bakıyor, sessizce yargılıyor. Ardından ağır ağır oluşan bir bulut gibi ortaya çıkan alın, elmacık kemiklerinin çizgisi. Güneşin ve rüzgarın yıprattığı bakır teninin rengi. Onda gizli bir şey var. Kağıdın üzerinde rastlantı gibi ortaya çıkan, görünebilen ama asla sahip olunamayan, ölünceye kadar hayatının her saniyesinde resmi çekilse bile sahip olunamayacak bir şey. Bir de gülümseyişi var. Tatlı, biraz alaycı, gamzelerini çukurlaştıran, çekik gözleri daraltan gülümseme. Fotoğrafçının istediği bütün bunları makineyle kaydetmek, sonra laboratuvarının karanlığında yeniden yaratmak. Kimi zaman gülümsemenin, gözlerdeki ışığın, çizgilerin güzelliğinin gerçekten ortaya çıkaracağı izlenimine kapılıyor. Ama bu çok kısa bir an sürüyor. Asit banyosundaki kağıtta imge kımıldıyor, değişiyor, bulanıyor, gölgeleniyor ve yaşayan insanı siler gibi oluyor. Belki de gerçeği imgenin dışında aramak gerekiyor. Belki de gerçek yürüyüşünde, hareketlerindedir. Fotoğrafçı Lala Havva'nın yaptığı hareketlere bakıyor. Dirseğinin iç yüzünde parmaklarının ucuna kadar uzanan kusursuz eğriye, ellerini kımıldatma tarzına bakıyor. ense çizgisine, esnek sırtına, geniş el ve ayaklarına, omuzlarına, iri bukleler halinde omuzlarına dökülen küllü sarı yansımalı gür saçlarına. Bana havaya bakıyor ve ara ara genç kadının yüzünün düzleminde başka bir yüz, bedeninde başka bir beden görüyor. Öteki belli belirsiz, hafif, uçucu derinliğin içinde beliriyor. Sonra titreşen bir anı bırakarak silinip gidiyor. Kim bu? Havva dediği kim? Gerçek adı ne? Kimi zaman Havva ona bakar ya da lokantalarda, hava alanlarında, bürolarda insanlara bakar. Gözleri sanki onları siler, ait olmaları gereken hiçliğe döndürür. Bu garip bakışla karşılaştığında fotoğrafçı ürperir. İçine soğuk bir şeyler dolar gibi olur. Ne olduğunu bilemez. Belki de Lala Havva'nın içinde yaşayan öbür varlık kendi gözleriyle dünyayı yargılıyordur. Sanki o anda bu koca kent, bu şehir, meydanlar, caddeler, her şey yok olur ve yerini çölün boşluğuna, gökyüzüne, rüzgara terk eder. Öyle zamanlarda fotoğrafçı Havva'yı çölümsü yerlere götürür. Çakıllı büyük ovalara, bataklıklara, seyir alanlarına, boş arazilere. Havva onun için güneş ışığında yürür. Bakışı bir bölgenin, bir karaltının peşinde, yırtıcı kuşların gözleri gibi ufku tarar. Havva gerçekten birisini arıyormuş gibi uzun uzun bakar. Sonra kendi gölgesinin üzerinde hareketsiz kalır. O sırada fotoğrafçı çekime başlar. Aradığı nedir? Hayattan beklentisi nedir? Fotoğrafçı gözlerine, yüzüne bakar ve ışığın gücünün gerisinde kaygının derinliğini hisseder. Bir de güvensizlik vardır. Kaçma, yırtıcı hayvanların gözlerinden bir an gelip geçen o garip parıltı. Lala bir gün ona söyledi. Taşıdığı, karnını yuvarlaklaştıran ve memelerini şişiren çocuktan söz etti. Fotoğrafçı bunu zaten tahmin etmişti. Biliyor musun? Bir gün gideceğim, buradan ayrılacağım. Beni engellemeye çalışmamalısın. Çünkü bir daha dönmemek üzere gideceğim. Para istemiyor. Bu onu ilgilendirmiyor. Fotoğrafçı ona ne zaman para verse, poz verdiği saatlerin ücreti, Havva banknotları alır, içinden bir iki tanesini seçer ve kalanını ona geri verir. Kimi zaman Havva'nın ona para verdiği bile olur. Tulumunun cebinden çıkarttığı avuç dolusu kağıt ve bozuk parayı uzatır. Kendisinde bir şey kalsın istemez sanki. Ya da kentin sokaklarına dalar, duvar diplerinde dilencileri arar ve onlara avuç avuç para verir. Yere bir şey düşmesin diye ellerini onlarınkine iyice yapıştırır. Büyük caddelerde yalın ayak dolaşan yaşmaklı çingenelere ve postanelerin girişinde yere çömelmiş siyahlı yaşlı kadınlara, küçük meydanlarda sıraların üzerinde uzanmış evsiz barksızlara ve hava kararırken zenginlerin çöp tenekelerini karıştıran yaşlılara para verir. Hepsi onu tanır, geldiğini gördüklerinde gözleri parlar. Evsiz barksızlar fahişe olduğunu sanır. Çünkü onlara bol para verenler yalnızca fahişelerdir. Lallaya takılırlar, yüksek sesle gülüşürler ama yine de onu gördüklerine çok sevinirler. Şimdi her yerde Havva'dan söz ediliyor. Paris'te gazeteciler onu görmeye geliyor. Bir akşam otelin lobisinde bir kadın ona sorular sordu. Herkes sizden söz ediyor, Havva'nın esrarından. Havva kim? Benim adım Havva değil, doğduğumda adım yoktu. Bana Bla esm derlerdi. Anlamı atsız. Öyleyse Havva nereden çıktı? Anamın adıydı. Benim adım Havva, kızı Havva. Hepsi bu. Hangi ülkeden geldiniz? Geldiğim ülkenin adı yoktur. Benim gibi. Nerede bu ülke? Hiçbir şeyin, hiç kimsenin kalmadığı bir yerde. Niçin buradasınız? Yolculuk etmeyi severim. Hayatta sevdiğiniz şey? Hayat. Yiyeceklerden? Meyveler. Sevdiğiniz renk? Mavi. Sevdiğiniz taş? Yoldaki taşlar. Müzik? Ninniler. Şiir yazdığınız söyleniyor. Yazma bilmiyorum. Ya sinema, projeleriniz var mı? Yok. Aşk sizin için nedir? Bir anda Lala Havva'nın canı sıkılıyor. Arkasına bakmadan hızla gidiyor. Otelin kapısını itip kayıplara karışıyor. Şimdi onu sokakta tanıyan insanlar var. Genç kızlar resimlerinden birini uzatıp imza istiyor. Ama Havva yazma bilmediği için kabilesinin develerin ve keçilerin derisinin üzerine vurulan ve bir kalbi andıran damganın resmini çiziyor. Her taraf öyle kalabalık ki caddeler, dükkanlar, yollar. İtişip kakışan, birbirine bakan bir sürü insan. Ama Lala Havva'nın bakışı üzerlerinde dolaştığında her şey siliniyor, suskunlaşıyor, ıssızlaşıyor sanki. Lala Havva buralardan çok hızlı geçmek ister. Ardından neyin geleceğini öğrenmek için. Bir gece fotoğrafçı onu bir gece kulübüne götürdü. Palas mı, Paris Palas mı ne? Dans etmek için siyah bir elbise giydi. Çünkü fotoğrafçı resim çekmek istiyor. Orası da bina karaltılarından ve güneşin altında duran araba kaportalarından başka bir şey bulunmayan boş meydanları andırıyor. Korkunç ve bomboş bir yer burası. Kadın erkek piste doluşmuş, boğucu gölgenin içinde, sigara dumanı bulutlarının arasında, şimşek gibi çakan elektrik ışığında, yeri ve duvarları sarsan zangırtılar arasında, yüzlerinde yapmacık bir gülümseme dans ediyorlar.
Lala Havva bir köşede oturuyor, bir basamakta dans edenleri seyrediyor. Yüzleri terden parıl parıl, giysileri kıvılcımlar içinde. Salonun bir ucunda bir tür mağaranın içinde çalgıcılar var. Gitarlarını oynatıyor, davullara vuruyorlar. Ama müziğin gürültüsü devlerin haykırışı gibi sanki başka bir yerden geliyor. Sonra Lala da insanlara karışıp arenada dans ediyor. Bir zamanlar öğrendiği gibi dans ediyor. İnsanların arasında tek başına. Çünkü çok fazla gürültü, çok fazla ışık var. Fotoğrafçı basamakta kımıldamadan oturmaya devam ediyor. Resim çekmek aklına bile gelmiyor. Başlangıçta insanlar havaya dikkat etmiyor. Çünkü ışık onları körleştiriyor. Sonra farkına bile varmadan olağanüstü bir şeyin olduğunu hissediyorlar sanki. Açılıyorlar. Lala havaya bakmak için dansı peş peşe kesiyorlar. O ışık çemberinin ortasında tek başına. Kimseyi görmüyor. Elektronik müziğin ağır temposuyla dans ediyor. Ve müzik sanki bedeninden ışıyor. Işık siyah giysisinin kumaşında, bakır teninde parıldıyor. Alacakaranlıkta gözleri görünmüyor ama bakışı insanların üzerinden geçiyor. Salonu bütün gücü, bütün güzelliğiyle dolduruyor. Hava pürüzsüz zeminde çırılçıplak ayakla dans ediyor. Uzun ve yassı ayakları davulların ritmine uyarak yeri dövüyor. Daha doğrusu tabanları ve topuklarıyla müziğe ritmini o veriyor. Çevik bedeni dalgalanıyor. Kalçaları, omuzları ve kolları kanat gibi hafifçe ayrık. Projektör ışıkları üzerine sıçrıyor, onu sarıyor, adımlarının çevresinde girdaplar yaratıyor. Lala Havva büyük salonda bir başına, boş bir alanın ortasında, taşlı bir düzlükte sanki ve elektronik müzik ağır ve yoğun ritmiyle sanki yalnız onun için çalıyor. Belki de sonunda çevresindekilerin hepsi, erkek, kadın, gözleri kamaşmış, aynaların geçici yansımaları hepsi yok olmuştu. Onları artık göremiyor, duyamıyor. Basamakta oturan fotoğrafçı bile yok oldu. Onlar kayalara dönüştüler, kalker kütlelerini. Ama Lala Havva devinebiliyor. Sonunda özgür, kendi ekseni üzerinde dönüyor. Kolları aralık, ayakları baş parmaklarının ucuyla, sonra topuklarıyla yeri dövüyor. Ekseni geceye kadar yükselen büyük bir tekerleğin parmaklarını döver gibi. Dans ediyor. Gitmek için, görünmez olmak için, kuş gibi bulutlara doğru yükselmek için. Çıplak ayaklarının altında plastik zemin kızıyor, hafifliyor, kum rengine dönüşüyor ve hava rüzgar hızıyla bedeninin çevresinde dönüyor. Dansın esrikliği şimdi ortalığı ışıklandırıyor. Spotların sert ve soğuk ışığı değil bu. Toprak, kayalar, gökyüzü bile beyazlaştığında ortalığı saran güneşin güzelim ışığı. Elektriğin, gitarların, orgun ve davulların ağır ve yoğun müziği Lala'nın içine işliyor. Ama belki de onu artık duymuyor. Müzik öyle ağır, öyle derin ki bakır tenini, saçlarını, gözlerini sarıyor. Dansın esrikliği çevresine yayılıyor ve bir an kala kalan erkekler ve kadınlar yeniden dans adımları atmaya başlıyor. Ama havanın bedeninin ritmine uyarak, ayak parmakları ve topuklarıyla yeri döverek. Kimse de ses soluk yok. İnsanlar esriklik içinde dans hareketlerinin kendiliğinden gelmesini, denizin üzerinde ilerleyen hortumlar gibi onları sürüklemesini bekliyor. Havanın ağır saçları havalanıyor ve tempoya uyarak omuzlarını dövüyor. Parmakları aralık elleri ürperiyor. Erkek ve kadınların çıplak ayakları cam cila zemini gittikçe hızlanarak dövüyor. Elektronik müziğin ritmi coşuyor. Büyük salonda bütün bu duvarlar, aynalar, ışıltılar artık yok. Dansın esrikliği her şeyi yok etti, yerle bir etti. O umutsuz kentler, uçurum kentler, sokakların tuzak, evlerin mezar olduğu mutsuz kentler yok artık. Dans edenlerin esrik bakışları tüm engelleri, tüm eski alanları silip süpürdü. Şimdi Lala Havva'nın çevresinde sonsuz bir toz ve beyaz taş alan uzanıyor. Canlı bir kum ve tuz alanı ve kumulların dalgaları. Bir zamanlar keçiyonun ucunda her şeyin son bulur gibi olduğu yerde, arzın ucunda, göğün eteğinde, rüzgarın eşiğinde, sır adını verdiği eserin bakışını ilk kez hissettiği zaman olduğu gibi.